Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Hocam bugün kişilik meselesine devam edelim istiyoruz. Eksik kalan yönleriyle. Şöyle aslında biraz filmi başa sarıp.
Evet.
Biz kişilik bozukluklarından bahsetmeye başladık fakat bu kişilik dediğimiz şey nedir? Mizaç diye bir kavram var. O ne demek? Şahsiyet, karakter, tutum, davranış, kümelenme diyoruz. Bu ne demek? İlk programda dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir eleştiriyle aslında başlamıştık.
Evet.
Bir noktaya dikkat çekerek başlamıştık. Halk arasında bazen insanların birbirine bir siteme şikayeti, bir hakareti olarak gündeme geliyor. Kişilik bozukluğu deyince senin kişiliğin bozuk, yani karakterin bozuk gibi. Bu kavramlar sanki birbirine karıştırılıyor gibi bir mesele var ortada. O yüzden şöyle biraz başa sarıp filmi. Şahsiyet, evet. Karakter, kişilik, mizaç, bunların yapabildiğimiz kadar bir ayrımını yapalım.
Tabii inşallah. Geçen programı biraz da zor şartlarda yapmıştık.
Evet.
Online olunca bazen yayın kesiliyordu belki. Umarım sağlıklı bir program olmuştur. Orada değinemediğimiz bazı meseleler vardı. Senin de altını çizdiğin gibi işin başına çok değinemedik. Bu kişilik, karakter, mizaç nedir?
Evet.
Bu kelimeler birbirinden farklı kelimeler gerçekten. Hepsi birbirinin yerine de kullanılıyor. Fakat bunların arasındaki ayrımı biraz netleştirmek lazım. Tabii bu ayrımda hani bu biraz Türkçe bilgisi de, Türkçe'ye hakimiyeti olan dil bilimcilerin de katkısı gerekli bu ayrımı netleştirmeye.
Evet.
Belki hani umarım biz de daha böyle multidisipliner bir çalışma içinde filologlar, psikologlar, psikiyatristlerle birlikte bu kavramları bir harmanlayıp bir psikoloji sözlüğü yapabilsek, değil mi, uzun vadede çok kıymetli olacak. Şimdi burada kişilik, davranış, tutum, karakter, mizaç gibi bazı kavramlar var. Bunlardan mizacı, davranışı, tutumu ve kişiliği birbirinden ayırt etmek lazım. Belki mizaçla karakter daha birbirine benzer şeyler. Birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bunlar sanki doğuştan gelen çok hani kişiye özgü bir görünüm içeren şeyler. Daha biyolojik kökenli gibi ya da daha o kişiye has, o ona özgül bir tutum. Hani bunu şeylerde fark edersiniz. İşte aynı aileye sahip bireylerin birbirinden farklı özellikleri vardır. Hani yaklaşım
kardeş,
biçimleri. İki kardeş. Evet. Ya da işte çocukları olanlar çok iyi bilirler ki onlar daha iyi bilir. Hani benzer şekilde eğitim ve olanak vermelerine rağmen birinin davranışı, tutumu diğerine göre çok farklıdır. Dünyayı algılayış biçimi, insan ilişkileri. Şimdi burada bir mizaç denen bir şey var ve bu çok çok fazla değişmiyor. Bir özellik. Bir de davranış, tutum ve kişiliğe doğru giden bir şey var. Belki kişilik, mizaç artı tutumun bir toplamından oluşan bir dışa vurum olabilir.
Mizaç, tutum
eşittir kişilik
gibi.
Yani çok amiyane ve basit ve kabaca
söylüyoruz. Davranış eklenince ona.
Davranış işte bizim de aslında hani bizi ilgilendiren bu meseleye bakış açımızı referans kıldığımız yer de orası. Aslında davranışlar tutumların bir alt kümesi. Davranış belli bir kalıpta yerleşik hale geldiğinde tutum oluyor. Tutum da yine belli bir süre varlığını koruduğunda, değil mi? Bu mizaçla birlikte kişiliği oluşturuyor.
Evet.
O zaman biz burada davranışçı bir açıdan baktığımız için o tutumları değiştirecek bir müdahale yapabiliriz. Bu tür problemi olan insanlara yardımcı olurken.
Peki bu mizacı değiştirir mi?
Bu mizacı değiştirmeyebilir. Hı. Mizacı değiştirmek gibi de bir kaidemizde, yani bir amacımızda olamaz zaten. Hani hiçbir terapi bir kişinin mizacını değiştirmez. Ama tutum değişebilir.
Çünkü şöyle diyebilir miyiz? Kişi irade sahibidir. Evet. İrade sahibi olarak mizacını fark eder, yönetebilir.
Evet.
Ve tutumunu belirleyebilir.
Aynen öyle.
Ve davranışa dönüştürebilir. Burada böyle bir hep örnek geliyor aklıma. Bunu kendisinden böyle bir dinlemiştim. Ömer Tuğrul İnançer bir mesele hakkında konuşurken Hazret böyle bir kişinin mizacı biraz şey olabilir demişti. Mesela doğuştan getirdiği biraz parayla olan tutumu çok sıkı olabilir. Eli sıkı, hatta cimriliğe giden bir mizaç olabilir ama iradesini ortaya koyar. Ben inançlı birisiyim. Yardım etmem lazım. Sadakasını, zekatını verir. İradesini ortaya koyar ve verir.
Evet.
O mizaç değişmeyebilir.
Çok
ama
güzel.
Kişi onu yönetebilir demişti. Oradan aklıma geldi.
Evet. Bunu ben şimdi sen anlatınca başka bir hikaye de aklıma geldi. Bu yardım toplanılan bir organizasyon bir esnafın ziyaretine gidiyor. Esnaf diyor ki içeride kasa var diyor. Oradan işte istediğiniz kadar alın. Adam şaşırıyor. Ya hayırdır, hani hepsini mi alalım, nasıl alalım, olmaz siz verin falan diyorlar. Ya ben çok bir cimri bir adamım. Şimdi ben vermeye kalkarsam çok az verir.
Evet.
Siz oradan ihtiyacınız kadar alın diyor. Mesela bu da buna bir örnek değil mi? Adam kendi mizacının farkında.
Evet.
Ama işte hayata ilişkin o tutumlarının da, mesela hayata ilişkin ilkelerinin de farkında ve diyor ki ilkem mizacımdan daha kıymetli benim için.
Evet.
O zaman ben kendimi oraya koymayayım ve oraya hani kendini o iradesiyle mevcut süreci yönetiyor.
Evet.
Bunu niçin söylüyorum? Çünkü hani bazı kuramlar var ya da kuram bile değil de aslında bazı böyle küçük şeyler, önermeler falan var. İşte insanın mizacı budur ve böyle davranır gibi böyle deterministik, belirlemeci, çok böyle 2 daha 4 eden bir açıklama sunuyorlar insanlara. Atipik, yani şu tipi kişilikler, bu tipi kişilikler. Şimdi onların işte 9 tane formu var. Bu formdakiler şöyle davranır, şu formdakiler böyle davranır. Bu çok bir indirgemeci ve belirlemeci bir,
evet,
o deterministik dediğimiz,
evet,
bir yaklaşım. Bu kadar hani indirgenebilir bir varlık değil insan. Yani insan ne biyolojik özelliklerine, ne o işte diğer kuramın, o psikanalitik kuramın önerdiği bilinç dışı şeylere, merkeze indirilebilecek bir varlık değil. Hani onlar da davranışın bilinç dışı tarafından düzenlendiğini ifade ediyorlar. Yani ikisinde de irade ortada yok.
Evet.
İnsan yok. Senin seçimin denen bir şey yok. Birinde bilinç dışı, ötekinde mizacın seni belirliyor gibi. Davranışçılar aslında ilk dönem böyle eleştirilerde bulunmuş. O da hani o ilk dönem davranışçılara karşı. Orada da insanın hani o etki tepkiden münezzeh bir varlık olduğuna dair bir o klasik koşullanmaya itiraz etmişler. Ama tabii hani zaman geçtikçe davranışçılık da kendini geliştirdikçe dil üzerinden insan faktörünü şu anda o üçüncü kuşak davranışçılar daha merkezi bir yere alıyorlar. Biraz da şeyden etkilenmesiyle. Carl Rogers'la etkilenmesi, insan odaklı terapinin merkeze alınmasıyla artık o seçim, irade tamamıyla hani kişiye has, özgü ve her zaman aslında bir biçimde sergileyebildiği bir özellik olarak üçüncü kuşak davranışçılar netleştiriyor. Neyse, konuyu çok dağıttık ama biraz dertli olduğumuz şeyler bunlar.
Evet.
Hani derdimiz de sadece şundan, hani kişiyi değişimi sağlayacak ya da kişiyi değişime yöneltecek unsurları netleştirelim, onun altını çizelim. Ve hani değişimi engelleyen, baltalayan kuramlar ne kadar kendi içinde çok tutarlı olsa da, gerçeğin çok önemli bir tarafını fark etseler, bana gösterseler de değişim açısından ne kadar işime yarıyor, bunun hesabını yapmak lazım. Yani bazı kuramlar gerçekten çok büyüleyici, kendi içinde çok tutarlı, fakat değişim açısından bana bir şey sunmayabilir. Bu tabii başka alanın tartışması. Biz kendi meselemize gelecek olursak, o mizaç denilen öz, biraz daha öz bir şey, o daha biyolojik belki. O orada sabit kalıyor ve üstüne tutum binince belki kişilik denen şey ortaya çıkıyor.
Evet.
Bak, o tutum işte o neyle besleniyor? O tutumu besleyen şeyler içinde kişinin stres altında nasıl bir hareket belirlediği yatıyor. Yine irade ile ilgili bir mesele var. İki, o bağlanma biçimleri yatıyor. Bakım vereniyle ilişkisi yatıyor. Hani konuşma öncesindeki kendisine verilen bakım, konuşma başladıktan sonra çevresiyle ve bakım vereniyle olan ilişkisi ve oradaki tutumlar, onlar belirleyici oluyor. Ve sonra da o baş etme mekanizmaları zaman içinde belirleyici oluyor. Yani burada insan, biliyorsun, hani diğer canlılara göre daha geç olgunlaşan bir varlık.
Evet.
Bu geç olgunlaşma süreci işte kabaca 18 diyelim. Hani tabii daha 15'i de 14'ü de buluyor ama yani 10 yıllarca dönemde, bir 10 yıllık dönemde en az bu tutum gelişiyor.
Çünkü şey, bakım verene çok ihtiyaç duyuyor. Evet. Bağımlı neredeyse belli, evet, bir yıla kadar. Sonra, evet, da çok yoğun bir zaten ilişki,
evet,
biçimi var. Dolayısıyla o tutumlardan kendisi de etkileniyor. Kendisi bir tutum belirliyor dünyaya, hayata karşı.
Evet, aynen öyle. Yani bazıları böyle otomatik bir tutum belirliyor. Bazıları tutum belirleyecek bir aralık buluyor. Hani o bakım verenin şeyiyle birlikte, etkisiyle birlikte. Hmm. Hani birileri sizi yürütür ya da siz kendiniz öğrenirsiniz ya yürümeyi ya da bir şeyleri. Yürümek yine biyolojik bir mesele de. Bu dönemde küçük küçük davranışların birikmesiyle oluşan bir şeyden bahsediyoruz tutumda. Böyle 10-15 yılla oluşan bir şey ne kadar zamanda değiştirilebilir? Bunun hesabını yapmak önemli. Bu yüzden diğer psikiyatrik durumlara kıyasla bu kişilik özelliklerinden kaynaklı zorlukların tedavisi bu sebepten dolayı biraz uzun sürer.
Biraz artık kemikleşmiş mi diyelim?
Tabii ki.
Katılaşmış, koyulaşmış.
Kesinlikle.
Bir durum var ortada. Hı. Tamam, değişmez değil ama zor.
Evet, zor. Yani zor derken biraz zaman alıyor. Yani
zaman açısından.
Evet. Ve o davranış kalıplarını tekrar düzenlemek. Burası ince bir işçilik gerçekten. Hani terapist için de zor, değişim isteyen danışan için de zor. Çünkü alışılmış bir tutum var işte. Mesela diyelim paranoid kişilik özellikler olan biri. Değil mi? Hani her davranışında bir tehlike algısıyla hareket ediyor. İnsanlar bana zarar verebilir. O oradan gelen kuvvetli bir şey var. Bu kaygı kişinin davranışını işte 20 yıldır belirlemiş. Şimdi bu sefer sosyal bir ortama girdiğinde yine o konuşacak. Sana zarar verebilirler, seni kandırabilirler, paranı harcayabilirler falan. Orada nasıl bir tutum izleyebilecek bu? Yani bu kişi işte o hayatı tercih mi edecek, yoksa kaygının ve korkunun gölgesinde kalıp mı hareket edecek? Burası da zordur. Ve bunu sürekli belki birkaç defa, ne birkaç defası, belki bir yıl boyunca bunu yapacak da ondan sonra o tutumda bir kırılma olacak.
Evet.
Çünkü mesela bu hikayelere baktığımızda şöyle şeyler de oluyor. İşte lisede çok iyiydim ama lisede gittikten sonra kötüleşmeye başladım gibi şeyler söylüyor. Yani mesela lisede niye daha iyi? Çünkü o sosyal ilişkinin içinde hala. Yani o işte kaçman lazım düşüncesi orada duruyor ama bir mecburiyet var onu orada tutan. O sosyal ilişki içinde de kişi patolojisi çok daha belirgin bir hale gelmiyor. Ama işte lise bitti diyelim de kazanamadı. Artık bütün kontrolü kendinde, daha doğrusu kontrolü o korkulu düşüncelerde, hiçbir yere gitmiyor, çıkmıyor dışarı. Hani riskten dolayı zarar görebilirim. Ve o izole yaşamda patoloji daha da ortaya çıkıyor.
Evet. Peki burada hani bir kısa bir parantez, bu paranoid diyelim kişilik örüntüsü bozukluğu, bir paranoid şizofreni gibi bir şeyden farkı ne?
Burada şizofreni de çok açık bir hezeyan vardır. Kişi der ki hani sistematik bir hezeyandır bu. Ben işte çok ünlü biriyim, kafamda önemli projeler var ve işte Mossad beni takip ediyor, beni öldürecek. Ya da işte cinler benim peşimde gibi. Ya da işte devlet beni takip ediyor gibi daha spesifik bir hezeyan vardır. Bu hezeyan da mantıklı açıklamalarla ortadan kaldırılmaz, değiştirilmez. Fakat paranoid meselede böyle tek bir hezeyan yoktur. Ya da birkaç tane hezeyan yoktur. Sürekli herkes tarafından zarar göreceğine dair bir korku gibi bir şeydir o. Yani hezeyan gibi değildir. Yani nasıl, farkı ne? Hezeyanda mantıklı açıklamalarla değiştiremezsin ya. Burada değiştirebilirsin. Fakat yine gelir o korku.
Yine gelir. Yani eşi onu aldatıyordur.
Evet.
Ortağı arkasından iş çeviriyordur.
Evet.
Değil mi? Herkes, evet. Her şey.
Evet. Mesela hezeyanda çok açık bir şekilde bulunduğu sosyal duruma ters bir gerçeklik herkes tarafından kabul edilir. Hani Mossad benim peşimde deyince, ya arkadaşım hani herkes bunun farkındadır böyle bir şey olmayacağı. Ama işte iş ortağım beni kandırıyor. Yine anlaşılabilir bir kaygıdır, bir korkudur.
Evet.
Ama bu böyle her unsura karşı devam eder paranoidde.
Evet.
Bütün ilişkilerde devam eder.
O kişilik dedik ya, işte her şeye yansıyor sonuçta. Hayata tüm bakışını etkiliyor.
Evet.
Peki. Hocam dilerseniz şöyle küçük bir ara verelim.
Tabii
aradan
ki.
Sonra konumuza devam edelim inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara. Aradan sonra yeniden birlikte olmak dileğiyle lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında kişilik meselesini, kişilik mizaç, davranış, tutum meselesini konuşmaya başlamıştık. Oradan aradan hemen önce bir tabirden bahsettiniz. Paranoid kişilik özellikleri, paranoid kişilik bozukluğu, bunun şizofrenide görülenle farkını. Ve buradan bu kişilik bozuklukları tanımı ve çeşitlerine belki girebiliriz, giriş,
evet,
yapabiliriz. Geçtiğimiz programda dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bir B kümesinden bahsetmiştik.
Evet, daha sıklıkla B kümesinden bahsetmiştik,
evet,
hocam.
Demek ki bazı kümeler var. Yani o A'sı var, C'si var.
Demek ki buradan böyle,
evet, bunu çıkarabiliriz. Peki nedir bunlar? Nasıl birbirinden ayrılıyor? Hani demiştik kişilik için hayat boyu belli, işte çocukluktan itibaren, doğumdan itibaren bir mizaç için biyolojik bir tarafın etkisi var.
Evet.
Tutumlar, gördüğü tutumlar, etkileşim, etki tepkilerle oluşan bazı tutumlar silsilesi var. Bu,
evet,
davranışlara yansıyor. Bu davranışlarda yoğun şekilde belli olaylar karşısında, belli durumlar karşısında gösterildiğinde artık oturmuş bir kişilik ve bu kişilik bazen tırnak içinde bozulabiliyor.
Ya öyle mi acaba,
demek,
değil mi?
Öyle mi acaba? Bozukluk dediğine göre.
Bunun tazesi var, bozuğu var.
Evet.
Demek ki buzdolabında saklanması lazım.
Sağlamı var, bozuğu var. Kişiliği sağlam ya da bozuk. O tartışmalara da girmiştik. Yani peki ne zaman sorun oluyor bu? Ve böyle bir kümelerden bahsettik. Tabii zor,
evet,
bunlardan bahsetmekte ama ben en azından literatürde ne var? Sonra buna zaten o eleştirel yaklaşımınızı da biliyoruz. Belki onu da açarız.
Evet.
O A'sı ne, C'si ne bunun?
Evet. Ama espri yaptığın mesele gerçekten çok tartışmalı ve kanayan bir yara aslında yıllardır psikiyatride. Hani buna niye hastalık demiyoruz da bozukluk diyoruz?
Evet.
Bozukluk demek zorunda kaldığımız bir çaresizlik var. Çünkü hastalık mesela bu tanı sistemlerinin üçüncüsünde, o DSM'nin üçüncü edisyonunda hastalık diye geçiyor. Bu tür işte şizofreni hastalığı, bipolar, hı hı, hastalık ya da duygu durum hastalığı, illness diye geçiyor. Sonra 80'den sonra bir şeyler oluyor ve buna bozukluk diyelim diye bir karar alıyorlar. Bu da bizim işte günlük esprilerimize konu oluyor. Ya da insanların da kendi aralarında psikiyatriye bakışında ciddi bir engel. Bu A ve B meselesine kısaca değinelim. Aslında B kümesi özellikler daha sıklıkla sosyal medyada ya da hani gündelik hayatımızda karşılaştığımız kişiler. Bu B tipi özelliğin, B tipi kişilik özelliklerinde en çarpıcı olan şey dramatik olmaları, tutarsız kişiler arası ilişkiye sahip olmaları ve de bir duygusal anlamda çok dışa vuran bir şeyi olmaları, duygusal dış yansımaları olmaları diyebiliriz. A kümesi kişilik özelliklerinde belirleyici olan paranoyadır. Korku. Bu korku biraz şeye benzer. Yalnız hani kaygıdan ziyade o herkes tarafından çok net kabul edilmeyen korkulardan. O aşırı değerlendirilmiş düşünce ya da hezeyana doğru yaklaşan korkulardan bahsediyor. Burada işte paranoid kişilik bozuklukları vardır. Şizoid kişilik bozukluğu denen bir mesele var. Şizotipal kişilik özellikleri denen bir şey var. Tabi bunlara ben de bozukluk demek istemiyorum aslında. Yani çok bozukluk gibi de değil yani. Hani geçen ilk programda da konuştuk ya, OKB ya da bir anksiyete bozukluğu gibi bir mesele değil bu karşımızdaki. Şimdi konuştuğumuz kişilik özellikleri. Sadece belli kişilik tutumlarının artık sosyal hayatta kişiyi çok zor bir duruma getirmesiyle ilgili bir durumdan bahsediyoruz.
Evet.
Yani hem kişiyi zor durumda bırakıyor, hem de o kişiyle birlikte yaşayan insanları, ilişkiye girdiği insanları da zor durumda bırakan bir durumdan bahsediyoruz ki. Mesela hani yine o sınıflandırma sistemleriyle ilgili eleştiriye gireceğim. Yani bundan belki 100 yıl önce şizofreni, depresyon vardı, bipolar vardı. Ama bu tür kişilik bozukluklarıyla ilgili bir sıkıntıyı kimse işaretlemiyordu, tariflemiyordu. Bunlar daha çok kişiye has belli özellikler olarak ele alınıyordu. Ama bu hani yaşam biçimi, bu insanların birbirinden daha kopuk yaşaması, ilişkilerin uzaklaşması bu özelliği daha problemli bir hale getirdi. O bakımdan bu burada kişiye has bir hastalıktan ziyade toplumsal gidişatın bir sonucu olarak bu tür meseleler göze çarpıyor. Burada tabii mesela hani işin acı olanı şu oluyor. Hep B kümesi için konuşuyoruz ya bunu. Hani dramatik olanı oluyor. Mesela antisosyal kişilik bozukluğu ya da antisosyal kişilik özellikleri gösterilen taşıyan insanlar sanki bu toplumda ortadan kaldırılması gereken, kötülük üreten varlıklarmış gibi ele alınıyor. Yani insanın insana kıymasından başka bir şey değil bu. Yani bu tür kişiler ne biçim, nasıl bir ortamda büyüyorlar ve neyle besleniyorlar? Daha doğrusu nelerden mahrum kalarak bir gelişim süreci sergiliyorlar ve sonrasında nasıl birine dönüşüyorlar? Mesela o gelişim sürecine ilişkin bir insancıl bir bakışı asla göstermiyoruz. Ve herhangi bir haberde karşımıza çıktığında o kişinin ceza görmesi hepimizi çok rahatlatıyor. Tabii ki suçun cezası olacak. Fakat orada bir insan var. Hani o insanın zarar gördüğü de bir insan ama zarar veren de bir insan. Orada da kaybolan bir insan var. Bu biraz hani tabii bizim alanımız dışında bir mesele. Belki o politika uygulayıcıları, sosyologlar ve belki dini otoritelerle falan birlikte değiştirilmesi gereken bir maraziyet bu. Oraya bir müdahale. Ama ne kadar değiştireceğiz bu? Hani belki o finans sektörünün falan zaten devreye girmesiyle değişebilecek bir şey. Daha üst bir şeyden bahsediyorum,
evet,
tabii ki. O bakımdan bunun hani şeye aşağı doğru yansımasında tuhaflık bu tür işte bozulmalarla falan ortaya çıkıyor. Biz de yani psikiyatrik tanı sistemiyle böyle eleştiri yapma durumunda kalıyoruz. Yani burada konuştuğumuz şeyler, bu kişilik bozuklukları başlığı altında ya da kişilik özellikleri başlığı altındaki şeyler çok net tartışılmaz, böyle bilimsel olarak net olarak ortaya konulmuş meseleler değil. Bunun bir daha altını çizelim.
Evet.
Bu A tipi ya da A kümesi kişilik özelliklerinde genellikle bir şey de olur ailede. Bir psikoz vakası da olur. Çünkü çok daha şeydir bu. Biyolojik bir meseledir. Diğer B kümesi kişilik özelliklerine göre. Çünkü o şizoid, şizotipal ve paranoid kişilik özelliklerinde, işte paranoid kişilik özellikler hayatta her şeyden şüphelenir. Bütün ilişkilerinde.
Evet.
Şizoid o kadar kendini geri çeker ki, hani bu kişinin duygusu var mı, bir tutumu var mı, çok zor anlaşılır. Hani hayatı şeye yakındır, bir şizofreni hastasına yakındır ama hezeyanı yoktur. Mesele sadece sosyal olarak içe kapalıdır. Ama bu içe kapanıklıktan dolayı rahatsız olmaz. Hani şu sosyal fobide falan olduğu evet. gibi ya da çekingen kişilik bozukluğunda olduğu gibi bundan rahatsızlık duymaz. Hani bana kimse dokunmasın. Öyle sert bir kabuğu vardır. Bir şekilde şey de yapabilir. Hani hayatı tutunabilir bir şekilde. İş sahibi olabilir. Bir şeylerle ilgilenebilir. Ama çok çok çok sınırlıdır bu. Şizotipal böyle egzantrik, doğaüstü, büyüsel işlerle uğraşmayı çok sever. Bu tür bir kişilik özelliğidir bu. Burada da hezeyan yoktur. Bunların ikisinde yani hepsinde de mantıklı açıklamalarla kişinin düşüncesi kısa sürede olsa değiştirilebilir. Ama bir tutum olarak bunu devam ettirir. Şizotipaller çok renklidir.
Giyim kuşam anlamında da biraz öyle oluyorlar.
Evet, evet. Ama mesela hani o bipolar ve borderline'dan farklı olarak o giyim kuşamında bir ahenk olmayabilir.
Evet.
Bir tutarlılık olmayabilir. Yani göze çarpan bir çiğlik vardır. Ama yine de renkli giyinirler. Hani göze çarparlar. Fakat o uyumsuzluğu fark edersiniz. İnce bir uyumsuzluk vardır. Yani o renk o renkte gitmez falan. Yani çok farkında değildir dışarıdan nasıl göründüğünün. Ve şeydir hani bütün zihinsel meşguliyet hani burçlar, astroloji ama büyüsel meseleler.
Böyle altıncı his dedik.
Altıncı his ama bunlara hani diğer astrologlar kadar ya da hepimiz işte burçlara falan bakarız. Onlar gibi yaklaşmazlar. Hani bütün davranışın, bütün olayların bunlarla çözümlendiğini ve yapılacak bir müdahalenin de öyle büyüsel bir müdahaleyle ortadan kalkacağına dair inançları vardır. Şizotipal kişilik özellikleri böyledir gerçekten. Ve bunların da hani etkileyici bir kitleleri olsa da yakın ilişkileri çok problemlidir.
Evet.
Yani zaten kişilik özelliklerinin hepsinde hani ana mesele kişiler arası ilişkideki sorundur. Hepsindeki temel görünüm bu.
Bu bunlarda da çok yüzeysel oluyor.
Çok yüzeysel olur. Evet. Yani mesela empati neredeyse hiçbirinde bulunmaz. Karşı taraf ne düşünüyor? İlişkiye girdiğim kişinin aklında şu anda neler geçiyor? Bu hiçbir kişilik bozukluğunda bu korunmamıştır, sağlanmamıştır, gelişmemiştir. Perspektif alma diyoruz. Yani onun tarafına geçme, onun gibi bakma. Mesela bu da aslında mizaca ilişkin bir şey değil. Tutuma ilişkin bir şey. Perspektif alma. O yüzden perspektif alma öğrenilebilir. Hani o değişmez. Doğuştan gelen özelliklerden biri değildir bu. Bu bir evet. beceridir. Bu beceri üzerine çalışılarak öğrenir. Tıpkı bisiklet sürme gibi, araba kullanma gibi. Biz bisiklet sürmenin nasıl olduğunu biliriz ama ancak kullandığımız zaman öğreniriz ve kullandıkça öğreniriz ya.
Evet.
Bu tür beceriler de, psikolojik beceriler de biraz öyle. Bu yüzden terapi biraz zaman alıyor. Bir şeyleri nasıl uygulayacağımızı bilmemizin çok bir önemi yok bazen psikolojik beceriler açısından. Onları hayata uygulamaya başlayınca öğreniyoruz. Hani o deneyimsel öğrenme denen bir şey var. Yaşantısal öğrenme. Bu daha çok kıymetli bir şey. Daha oturan bir şey. Zihinsel öğrenmede sen teorik olarak nasıl davranacağını bilirsin. Yani biz bir antisosyale ya da borderline'a oturup ya bak karşıdakinin düşüncelerini anlamak çok önemli. Yi anlatırız. O da anlar. Yani katılır size. Hatta size daha da güzel bilgiler de verir. Tutup şey de yapabilir yani. O alanda da çalışabilir.
Evet.
Teorik olarak. Fakat bunu yapmasıyla birlikte ancak bedensel olarak öğrenir. Bunu yapmazsa, yapamıyorsa ya da o tutumunu geliştirmek için çaba sarf etmiyorsa bunun bilgisi teorik olarak kalabilir bir yerde. Bu iki mesele hani teorik öğrenme ile deneyimsel öğrenme değişimde çok önemli.
Evet. Hani, çünkü herhalde beyinde de kimyasal bazı değişimlere neden oluyor değil mi? Davranışı değiştirmek.
Çok doğru.
O deneyimden öğrenmek.
Kesinlikle. Ve yapılan çalışmalar var o fMRI çalışmalarıyla. Orada şey değişiyor yani o beyindeki beslenme düzeyi, akımlar, kanlanma düzeyi şey oldukça terapiyle birlikte o tutum değiştikçe biyolojik parametreler de değişiyor. O yüzden insanlar nasihat dinlemekten de hoşlanmayabilir. Çünkü biliyoruz hani onu. Zaten bilginin olmadığı bir yer yok artık. Yani bilgiye ulaşılmada hiçbir güçlük yok. Herkes her şeyi bilebiliyor.
Evet.
Bir şekilde ulaşabiliyor. Hani malumat düzeyinde de ulaşıyor ama derin bilgiye de ulaşılabilir.
Tabii.
Çok biraz çaba sarf etmeyle. Ama kıymetli olan yapmak, uygulamak. Uygularken de birinin sana rehberlik etmesi. O açıdan perspektif alma bir rehberlik eşliğinde uygulanırsa, bu rehber bir psikolog da olabilir, terapist de olabilir, bir büyük de olabilir, kardeşimiz de olabilir, fark etmez. Birinin eşlik etmesi gerekiyor. Bu deneyimler böyle biriktikçe tutuma ilişkin bir değişiklik olabilir.
Evet.
B kümesi dedik, dramatik bir şey vardır, orada görünüm vardır. Daha duygusal dışa vurumlar vardır. Kişiler arasında da tutarsızlık vardır ilişkilerde. O çok bellidir yani. Hani bir gün öyledir o kişi, bir gün böyledir o borderline'da. Ama borderline'a özel sınır kişilik özelliklerine özel bir durum vardır. Bir boşluk hissi
evet.
vardır. Hani onu çok da net olarak da söylerler. Yani hani depresyondan farklı bir şeydir bu. İçinde şey de vardır yani üzüntü de, keder de çok belirgindir ki bu kişilik özelliklerine sahip insanların hayatı depresyonda geçer zaten. Ama o anlamsızlık, boşluk, bir işe yaramıyorum ya da bir şeyi, o hayatın anlamını fark edemiyorumla ilgili kocaman bir şey vardır orada. Boş bir alan vardır. Bunun derdiyle birazcık şey yaparlar. Mücadele ederler. Ve reddedilmeye karşı çok büyük bir hassasiyetleri vardır. Bu yüzden tutarsız davranışlar sergilerler. Çok yakın davrandıkları kişiye ertesi gün çok acımasızca saldırabilirler.
Evet.
Burada da yine biraz paranoya kendini gösterir. Bu B kümesi kişilik özellikleri içinde narsistik kişilik özellikleri de var. Histriyonik kişilik özellikleri var. Histriyonik kişilik özelliği de daha çok dışa vurum. Hani sevildiğini sürekli anlamak ister. Daha doğrusu ilgi çekmeye yönelik bir tutumu vardır. Hem dış görünümünde hem de tutumunda. Sürekli ilginin onda olmasını bekler bu kişiler. Bunlarda da empati maalesef
evet.
her zaman olduğu gibi.
Ve bunun için birçok şey yapabilirler.
Evet. Birçok şey yapabilirler.
Yani ilgi çekmek herhalde insanoğlunun doğasında olan bir şey değil mi? İlgilenilmek, beğenilmek, sevgi görmek, ilgi görmek yani.
Çok doğal.
Çok doğal bir şey.
Bu yaklaşık 10 tane kişilik bozukluğu tanımlanmış DSM'de. Onların içine hep bakın kriterlerine. Hepsine dair kendinize bir şey bulacaksınız. Yani bunlar çok insani şeyler. Beğenilme, işte boşluk duygusu bazen.
Evet.
Yani bazen aşırı kaygılanma ve korku. O paranoya bazen. Şüphe. Değil mi? Ya da o C kümesine kısaca değinelim. C kümesinde de merkezde anksiyete vardır, kaygı vardır. Orada çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu gibi şeyler var. Kaçıngan kişilik bozukluğu. Bunlarda da işte hani dışarıdan nasıl görünüyorum, zarar görür müyüm ya da şu davranışım yanlış anlaşılır mı, rezil olur muyum gibi.
Acaba doğru karar veriyor muyum?
Doğru karar veriyor muyum? Ya da bu bağımlı kişilik özelliğinde sürekli doğrulatmak, onaylatmak ister. Yaptığım şey hani uygun mu, yanlış mı yapıyorum?
Çok kuralcılık
ve şey, kuralcılık evet.
O obsesif kompulsif kişilikte.
Obsesif kompulsif kişilikte her şey düzenli olsun. Şu bunların hepsi insani özellikleri, hepimizde var. O yüzden birazcık şöyle kulak kesilip göz atarsanız herkes kendisine bir kişilik bozukluğu tanısını çok kolaylıkla koyabilir.
Tabii. Aa, bende de var diyebileceğimiz çok şey var.
Evet.
Orada o zaman sorun sanki bu özelliklerin hani dedik olması değil de çok o kadar yoğun gösteriyor ki kendini hayatın her alanında, ilişkilerini bozabiliyor.
Evet.
Özellikle yakın ilişkilerini çok etkileyebiliyor.
Evet.
Kendisine ve çevresine sıkıntılar oluşturabiliyor bu evet. özellikler, bu tutumlar, bu sık davranışlar, bu böyle kümelenmiş, gözle görülür, onu böyle neredeyse tarif edecekmiş gibi görünen davranış ve tutumlar.
Evet. Sadece bunları bir öz gibi almamak lazım. Yani özde olan şey kişilik bozukluğu, kişiler bu yüzden böyle davranıyorlar diye bakmamak lazım. Yani o paranoid kişilik bozukluğudur, böyle davranır. Mesela borderline'dir, onlar böyle davranır. Sanki hani davranışı kontrol eden şey bu kişilik bozukluğuymuş gibi bir mütekabiliyet ortaya koyuyor şey.
Kişi bundan ibaretmiş gibi.
Evet.
Değil mi?
Evet. Bunları o yüzden mesela terapistler de ya da doktorlar da psikologlar da bunu danışana aktarırken kişilik özelliği diye aktarırlar. Yani bunu bir mesela sizde kişilik bozukluğu var. Kimse demez. Yani ona bunu pek dillerine yakıştırmıyorlar. Ben bakıyorum da genel olarak. Hangi ekolle ilgilenilirse ilgilensin. Çünkü orada hani bozulmuş bir şeyin altını çizmek istemiyor kimse. Yok çünkü böyle bir şey. Bu sadece işte dediğim gibi çok uzun sürede gelişmiş bir tutumun dışa yansıması. Şimdi ne yapacağız? Şimdi o tutumu tersine çevirecek bazı egzersizler, deneyimler, yeni tutum geliştirmeleri, yeni alternatif tutumların gelişmesine olanak sağlayacak bir zemin ayı hazırlamaya çalışacağız.
Evet, evet, böyle belki birazcık uzun soluklu.
Uzun soluklu.
Uzun soluklu ama çalışmaya değer. Sonuçta önemli olan insanın hani böyle daha
tabii
anlamlı.
Ki, tabii ki.
Doyurucu.
Evet.
Bir yaşam sürmesi için yardımcı olmak. O acılarını, bu acılarına sebep olan durumları, tutumları fark edip değişmeyi sağlamak
evet.
için yardımcı
evet.
olmak.
Kesinlikle.
Mesela o. Ama biraz sabır gerektiriyor sanırım.
Evet.
Yani bir klasik bir anksiyete bozukluğu gibi diyelim. Hani 13-15 seanslık yani vardır
tabii,
bir protokol.
Tabii.
Başı, ortası, sonu belli.
Olan değil. Evet.
Daha kısa belki süren, tedavisi daha kısa sürebilecek bazı rahatsızlıklar olabilir, zorluklar olabilir. Onlardan biraz farklı.
Evet. Bu tabii çok şeyin altını çizmedik ama bu kişilik bozukluğu, yani bu tür kişilik özelliğiyle yaşayan diğer aile bireyleri, onların hayatları çok şeydir. Hani bu o sabrı esas onların göstermesi gerekir. Asıl terapist onlardır. Asıl
evet.
iyileştirici olan
evet.
onlardır. Yani yükleri çok fazladır ama ortaya çok güzel şeyler çıkarabilirler.
Ortam çok önemli çünkü.
Evet.
Aile ortamı, çevre çok önemli.
Evet. Onların da destek almaları iyi olabilir.
Evet. Evet. Peki hocam, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür
ederiz bilgiler için. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.